Herkese merhabalar. Son birkaç haftadır yaptığımız gibi devam ediyoruz. Bugün de konumuz doğru konuşma. Ben direkt çeviri alıyorum. Böyle geçiyor bu ama bunu doğru iletişim olarak da kullanabiliriz. Çünkü iletişim dediğimizde iş daha güzel bir yere gidiyor. Neden? Çünkü doğru konuşma sadece benim konuştuğumla ilgili ama iletişim dediğimizde dinlemek de işin içine giriyor. Ve o da çok önemli aslında. Çünkü insan hani hep konuştuğumuz gibi stoacıların da söylediği gibi sosyal bir varlık. Bizim sosyal olmamızı sağlayan şey bu iletişim becerimiz. Ve bu konuda açıkçası en azından ülkemizde, başka ülkeleri bilmiyorum. Bu dönemde iletişim konusunda güçlük çekiyoruz. Bunu net bir şekilde görüyorum. Ben de yaşıyorum, eminim siz de yaşıyorsunuz. Hepimiz bu konuda bir zorluk yaşıyoruz. Bazen bunun bir tarafı olarak yaşıyoruz. Aslında şöyle hani bazen konuşamıyoruz, bazen dinleyemiyoruz diyecektim ama ikisini de yapamıyoruz işin doğrusu. Şimdi samimi olalım. Yani ne konuşurken ne konuştuğumuzun tam olarak farkındayız ne de dinlerken. Bunlardan biraz bahsedeceğiz yani aslında konuşmak istediğim buydu. Şimdi olaya direkt girmek istiyorum. İletişim çok önemli dedik evet. Günümüzde iletişim araçları da değişti ve bunun da etkisi var şüphesiz bu beceriksizliğimizde. Yani biraz genelliyorum kusura bakmayın ama eminim hepimiz kendim yani hiçbirimiz ben dört dörtlük iletişimci demiyoruzdur. Bu işin hocası bile kendini eksik görüyordur bazı zamanlarda. Çünkü bunun nedeni aslında farkındalığa dönüyor. Hani geçen hafta konuştuğumuz konu. Bu benim takip ettiğim Zen okulunda farkındalığı en üste koyuyorlar. Genelde Zen bunu yapar. Ama özellikle bu Vietnam Zen'de bu var yani. Bunun nedeni şu bu arada. Onu biraz daha açayım. Geçen hafta konuştuk ama olsun. Şimdi farkındalık dediğimizde hatta şöyle bir örnek vereyim. Alakasız olacak. Belki bazen çok yabancı gelecek ama hani lisede ya da üniversitede belki görmüşsünüzdür. Bir devrenin voltajı ölçülür hani. Yani bir noktanın. Aslında voltaj dediğimiz şey potansiyel farktır. Yani bir noktanın voltaj değeri olmaz. İki noktanın arasındaki potansiyel fark olur. Bir noktanın voltajı dediğimizde onun bir referans noktası vardır. O da topraktır. Eğer belirtilmediyse başka bir referans noktası. Yani A ve B noktası arası denmediyse ve A noktası dendiyse o zaman referans noktası topraktır. Bunu şunun için anlattım. Farkındalık dediğimizde de bir referans noktası var. Neyin farkındalığı aslında? Yani bunu sormamız lazım. Farkındalık sahibi ol dediğinde bir insan bir dakika neyin farkında olmalıyım? Yaptığımız her şeyin o an o neyse onun farkında olmalıyız. Mesela yemek. Yemek yiyorsak bizim bütün varlığımız, bütün dikkatimiz aslında yemeğe odaklanmalı. Yani yediğimiz yemeğe, çiğnediğimiz şeye, oradan aldığımız tada, hatta işi büyütebiliriz. Bunu konuşmuştum daha önce. Japonlarda öyle bir alışkanlık var. Yemekten önce bir hani şükür duası demeyeyim. Dua değil ama bir şükrediyorlar. Çünkü o sofrasında yediği şey önüne gelene kadar çok insandan geçiyor. Mesela o yemeği yapan insan var. Ekmek yiyorsunuz diyelim. Şimdi buğdaydan yola çıkalım. Hatta ya çok Budist şeye girecek bu ama bunu planlamamıştım. O çok derine inmeyeceğim. Buğdaydan yola çıkarsak o buğdayın olmasını sağlayan bunu eken var. Bir yağmur geliyor ya da sulama var. Bunu biçen var. Güneş var. Bütün dünyayı aslında o küçük şeyde görebiliyorsunuz. Ve bu toplanıyor, değirmende geçiyor, fırına gidiyor, fırıncı bunu yapıyor. İnanılmaz bir emek var. Ve her yemekten önce aslında önüne gelen şeylerle ilgili bu insanlara içten bir teşekkür ediliyor. Bu insanlara ve bu süreçlere. Farkındalık dediğimiz aslında bu da bir parçası. Yediğimiz yemek mesela çok basit bir deney yapalım. Kaçımız yediğimiz yemeğin %100 farkında olarak yiyoruz? Çoğu sohbet ediyoruz mesela. Dikkatimiz yemekte değil. Şimdi biz şunu diyoruz kendimize. Geçen de konuştuk aslında. Ya ben hepsini bir arada yapabiliyorum. Evet yapabiliyorsunuz gerçekten. Bunda hiçbir sorun yok ama hiçbirini %100 yapamıyorsunuz. Bu adamlar diyor ki %100'ünü farkındalığa verirsen yani o şey neyse onu adarsan bütün dikkatini o zaman diyor sen tam doğru olanı yaparsın. Dolayısıyla burada mesela diyoruz ki doğru konuşma, doğru iletişim. Şimdi sizin doğru iletişim ya da bizim daha doğru tabiri doğru iletişim kurabilmemiz için farkında olmamız lazım ne yaptığımızın. Yani konuşuyorsak konuştuğumuzun müthiş, yani bütün dikkatimizle konuştuğumuza vermeliyiz bütün dikkatimizi. Kuramadım cümleyi biraz. Veya dinliyorsak bir insanı bütün dikkatimizi dinlemeye vermeliyiz. Dinlemekle ilgili konuşacağız dedim. Mesela şimdi bir örnek verelim. Bizler sürekli söylediklerimiz yapıcı mı? Mesela ben kendi bunu yaşadım birkaç sene önce. Bir gün yani şöyle de güzel bir örnek bu arada. İnsanları yargılamayalım. Çünkü hem Budizm hem Stoacılık bize şunu söylüyor. Hani ben de hep söylüyorum aslında. Bir insan bir süreçtir. Bir anıyla yargılanamaz. O insan müthiş bir insana, neye göre kime göre müthiş ama çok iyi bir insana dönüşebilir bir gün. Ve siz buna fırsat vermezseniz hiçbir zaman dönüşemez. Dolayısıyla birilerine fırsat vermesi gerekiyor ve inanması gerekiyor. Her neyse, bazen bir şey olurdu. Bir insan bir şey söylerdi bana. Alakasız bir konu yani böyle. Benim alınabileceğim, geçmişimden gelen bir kötü tecrübeyi ortaya çıkaracak bir şey değil bu. Çok basit bir şey. Ve ben aksi bir cevap verdiğimi fark ettim. Sonra dedim ki bir dakika, hani ben yapıcı konuşmuyorum. Ben konuşmasam da olur. Hatta Zenon'un, inanmıyorsam, öyle bir lafı var. Çok konuşan bir insan değilmiş. Ben söylediğim şey söylenmediğinde eksik kalacaksa konuşurum demiş. Çünkü biz gerçekten çoğu zaman gereksiz konuşuyoruz. Ve başımıza gelen birçok şey bu konuşmak yüzünden geliyor aslında. Tabii konuşmak da düşüncelerin ortaya çıkışı olduğu için düşüncelerimizde geliyor. İşte her zaman konuştuğumuz şeyler aslında yani. Mesela oraya geliyordum. Şimdi ne konuştuğunuzun farkında olursanız, mesela söyleyeceğiniz şeyin yapıcı olmadığını fark edebildiğiniz anda kendinizi durdurabilirsiniz. Bir dakika, ben bu söylemeyi düşündüğüm şeyi söylersem bu hakikaten ne işe yarayacak? Yapıcı değilse konuşmayalım. Şimdi kırıcı zaten konuşmamalıyız. O net. Yani o çok mantıklı değil mi? Ama yapıcı değilse de konuşmayalım. Belki o an onu yakalayabilirsek, söylemeden önce söyleyeceğimizin farkında olursak, o zaman bunu çevirebiliriz de aslında. Yani bunu yapıcı bir hale çevirebiliriz. Şimdi bununla birlikte şöyle bir şey daha var. Yine farkındalıktan gideceğim. Aslında doğru konuşmadan bahsediyorum ama hep söyledim ya, bunlar sırayla giden şeyler değil. Bunların hepsi birbirinin içinde olan şeyler. Çünkü doğru konuşma doğru düşünceyle ilgili. Doğru düşünce doğru bakışla ilgili ve bunların hepsi doğru farkındalıkla ilgili. Yani hiçbirinin farkındalık sahibi değilseniz zaten hepsi kopuyor. Çünkü düşündüğünüzün farkında olmalısınız. Kendinizi nasıl beslediğinizin farkında olmalısınız. Sözlerin etkisinin ne kadar güçlü olduğunu hatırlamalıyız. Farkındalık da aslında biraz hatırlamak yani. Çünkü biz şiddet deriz ya bazen. Şiddet sadece fiziksel olmuyor. Psikolojik bir şiddet de var. Ve biz bu psikolojik şiddeti sadece sözlerle yapmıyoruz. Evet, ama sözlerle de gayet güzel yapabiliyoruz. Yani bir insanın hayatını mahvedebiliyorsunuz sözlerinizle. Dışarı bir kafeye gittiniz, oturdunuz. Evet, yanda bir çatışma çıkabilir ve hayatınızda müthiş bir travma yaşayabilirsiniz. Ama rastgele birinin gelip sadece konuşarak da sizi ciddi bir travma yaratma olasılığı yüksek. Burada doğru farkındalık sahibi olursanız aslında karşınızdakinin onu neden söylediğini de anlayıp etkilenmenizi de azaltabilirsiniz. Yani bu da yine farkındalığı övücü bir şey olsun. Dolayısıyla burada yapıcı, yani konuştuğumuzun farkında olursak konuşmadan hemen önce, o zaman yapıcı bir hale getirebiliriz bunu. Peki bu hani nasıl geliştireceğiz yine bunu? Geliştirmemiz gereken şey aslında yine farkındalık. Çünkü geçen hafta yine konuşmuştum. Güzel bir örnek bulmuştum. Mesela bazen öfkemiz farkındalığımızın üstüne çıkıyor. Ya da bazen acımız farkındalığımızdan daha güçlü hale geliyor. İşte o oluştuğunda doğru konuşma yok oluyor gidiyor. Doğru davranış yok oluyor. Çünkü bu sefer biz aslında normal şartlarda yapmayacağımız, normal şartlarda konuşmayacağımız şeyler konuşmaya başlıyoruz. Bu da biraz önceki örneğe yine gidersek yapıcı olmuyor ve yıkıcı oluyor. Ve biz aslında bunu istemiyoruz. Şimdi enteresan tarafı o, hani bunu istesek diyeceğim ki neyse. İki gün sonra pişman oluyorsunuz. Keşke böyle söylemeseydim oluyor. Hani daha önce söylemiştim. Pişmanlık bir yere kadar, gerçekten bana göre bu benim fikrim, erdemli bir davranış. Ama bu tabii sonsuza kadar gitmemeli. Ne yapmalıyız? Hatamızın farkına varıp bunu düzeltme yoluna girmeliyiz ve bu bize yetmeli o an için. Yani yoksa ömür boyu pişmanlıkla yaşarız. Öyle olmamalı. Bu konuda biraz farklı görüşler var ama bence orta yol en sağlıklısı yani. Gereksiz sözlerle ilgili bu arada hani Stoacılıktan da ara sıra bahsedelim. Marcus Aurelius'un hep söylediği bir şey vardı ya. Bu gerekli mi? Konuşmadan önce bunu bir soralım. Hatta bu örneği daha önce verdim bilmiyorum. Aslında çok fazla bunun internette resim var. %100 de emin değilim doğruluğundan ama şu an emin olamadım aslında. Gayet doğru olduğunu düşünüyorum. Bu gerekli mi? Hatta bunu konuştum muhtemelen podcast'in birinde. Bu gerekli mi'nin bir de Budist versiyonu var. Orada da 3 soru var. Sırası yanlış olabilir ama. Sorular şu. 1. Bir şey söylemeden önce şunu düşünelim. Söyleyeceğim şey doğru mu? Söyleyeceğim şey nazik mi? Söyleyeceğim şey gerekli mi? Bu 3 soruya da evet cevap vermiyorsak konuşmayalım. Çünkü gerçekten bunları yapmıyorsak yani çoğu zaman gerekli konuşmuyoruz. Lütfen bunu bir kontrol edelim ya. Normalde bunu Seneca yaparmış. Seneca yanılmıyorsam. her akşam oturup dermiş ki ben bugün neler yaptım bir bakayım neleri düzeltebilirim kendimde. Hangi yaptığım eylemlerden hoşnut değilim. Mesela birine kızdınız ve hoşnut değilse akşam dediniz ki bir dakika bu erdemli bir davranış değildi ben bunu yapmamalıyım. Bunu biz yapmıyoruz pek bunu yapmamız gerekiyor. Biraz stoacılıktan da yine bahsedelim. Her akşam bizim oturup ben bugün daha iyi bir insan olmam için ya da daha iyi bir insan olmamı engelleyen bir şeyler yaptım mı? Düzeltebileceğim eylemlerde bulundum mu? Hoşnut olmadığım şeyler yaptım mı? Gibi bir geri dönüp bakmalıyız. Ve eminim bir yere kadar yani bir süre boyunca çoğumuzda şu olacak. Keşke bu lafı söylemeseydim. Bu gerekli değilmiş. Evet, bu çok lazım değilmiş gibi. Bunu yapıyoruz. Yani buna dikkat edelim. Ben bunun bizi çok ciddi şekilde geliştireceğine inanıyorum. Çünkü bazen bu konuşmalarımız bizi olmamamız gereken yerlere ve duymamamız gereken şeyleri duymamızı da sağlayabiliyor. Bizi öyle yerlere sokuyor ki hani bu hep kendimizi beslemekten bahsediyoruz ya kendimizi negatif besleyeceğimiz ortamlara giriyoruz. Şimdi bu konuşma olayından bahsettik aslında. Yani doğru konuşma buraya kadar. Ama dedim ya doğru iletişim aslında önemli ve dinlemek de mühim. Tabii doğru konuşmayla ilgili bir örnek daha vereceğim ama olay aslında iletişim ve doğru konuşmanın temelinde de aynı zamanda ya da doğru iletişimin temelinde dinlemeyi bilmek de yatıyor. Burada da bir farkındalık var. Buradaki farkındalık da şu. Biz karşımızdakini neden dinliyoruz? Şimdi iletişime dönmek istiyorum. İnsanların kendisini yalnız hissetme nedeni nedir? Bu benim fikrim. Benim derken bu arada hani şunu söylemek istiyorum. Bazen benim fikrim diyorum ama bunların çoğu özgün değil. Çünkü aslında özgün fikir diye bir şey yok. Okuduğum şeyler beni öyle bir etkiliyor ki ben bunları belirli bir şekilde harmanlıyorum ve benim fikrim diyorum. Yoksa hani bu kimsenin düşünemeyip benim düşündüğüm şeyler falan değil yani. Onu net bir şekilde belirteyim. Ben hayatın amacının paylaşmak olduğuna inanıyorum. Yani hayatımın şu evresinde geldiğim nokta bana bunu söylüyor. Değişebilir. Ama en azından kendime de bir yol seçtiğimi düşünmek beni rahatlatıyor. Hani bir hayatta bir anlam ararız ya sürekli. Benim anladığım anlam bu hayatın anlamı bence paylaşmak. Ve iletişim de paylaşmanın aslında başka bir adı. Düşüncelerimizi, acımızı, sevgimizi, hoşnutluğumuzu, keyfimizi bunları paylaştığımız, bunları iletişimle paylaşıyoruz. İletişim sadece sözlerle olmuyor. Bakışarak, dinleyerek, belki dokunarak, hani sarılarak bunlar da iletişimdir. Hani sadece sözlü iletişim değil aslında olay. Ve bunların hepsini ben paylaşmak olarak nitelendiriyorum. Ve bizi yalnız hissettiren, mesela ergenlik döneminde özellikle. Ama yine söyleyeyim bu profesyonel bir yorum değil. Çocuk terapisti ya da ergen terapisti kesinlikle değil yani. En fikrim. Yalnız hissetmemizin nedeni bizim paylaşamıyor olmamız. En basit ailemizle. İletişim kuramıyoruz ki. Bizim ilgi alanlarımız onların ilgi alanıyla hiç alakalı değil. Onların hayattan, onlar diyor ki bize ders çalış diyor, büyük adam ol diyor. Biz diyoruz ki ben istemiyorum, ben hayattaki yerimi arıyorum, beni anlamıyorsunuz diyoruz. Fikstir değil mi o, beni anlamıyorsun. Anlamıyorlar. Çünkü iletişim kurulamıyor. Ama burada bir tarafın hatası yok yani, herkesin hatası var. Zaten o ergenlik dönemindeki insan temiz bir zihne sahip değil. Hani berrak bir zihne sahip değil. Aileler zaten bilinçliyse pek sorun olmuyor. Aileler bilinçli değilse çok ağır bir yalnızlığa itiliyor. Ve bu sefer baskılar oluyor. İntihara kadar gidiyor biliyoruz. Bir sürü örneği var. Çok üzücü örnekler. Dolayısıyla bu iletişim aile içinde de çok büyük sorun. Bu hem eşler arasında, sevgililer arasında, arkadaşlık arasında ama özellikle ailelerde büyük problem oluyor. Buna da çocuk sahibi olanlarımız varsa dikkat etmek verimli olabilir. Yani keşke tabii çocuk gelişimle ilgili kitaplar okusak hepimiz. Çünkü daha önce de söyledim. Bence bir insanın hayatta yapabileceği en önemli iş iyi insan yetiştirmek. Çocuk demeyeceğim. İyi insan yetiştirmektir. Bu benim fikrim. Dolayısıyla iletişimin önemini aslında ben burada vurgulamak istedim. İletişim işte bu kadar önemli ve bizim yalnız hissetmemizin yani tüm bu evrende ya da dünyada işte kimse beni anlamıyor dememizin nedeni iletişim kuramıyor olmamız. Ama bakın burada biraz Türkçe'nin azizliğine uğradım. Bizim beceriksizliğimizden bahsetmiyorum. İletişim kuramıyoruz. Öyle bir imkanımız olmuyor. Öyle insan yok belki etrafımızda olabilir. Şimdi ama şuraya geleceğim. Bize stoacılık ne diyordu? Epiktetos özellikle Marcus'tan aynı şekilde. Nasıl doğru bir insan olunur? Anlatma. Ol diyordu. O halde ben şunu diyemem. Karşımdakine sen beni dinlemeyi bilmiyorsun. Ya da kimse beni dinlemiyor. Kimse beni anlamıyor. Tamam güzel kardeşim. Ben şimdi kendime dönüp şunu soracağım. Ben insanları ne kadar iyi dinliyorum? Ben başkalarından istediğim şeyi onlara verebiliyor muyum gerçekten? Ben veremiyordum örneğin. Ben bunun farkındayım. Kimse adına konuşamam. Benim ilk görevim insanlardan beklemekten önce bunu kendim sağlamak. Aynı hani Epiktetos'un söylediği gibi ben o insan olmalıyım ki, insanları dinlemeliyim ki ve onlara huzur vermeliyim ki O insan desin ki bir dakika burada bir şey var. Herkes demeyebilir ama 100 kişiden 2 tanesi dese, hani malum dünya çok daha güzel bir yer olur. Ben şu an iyi hissettim ve benim iyi hissetmemin nedeni karşımda beni böyle dinleyen bir insan olması deyip kendine de öyle bir yol çizebilir. Böyle gelişiyor insanlık. Çünkü kimseye kafasına kitap atarak bir şey öğretemiyorsunuz. Tecrübeyle öğretiyoruz. Dolayısıyla bizim dinlemeyi öğrenmemiz lazım. Peki dinlemek ne? Doğru dinlemek. Doğru dinlemek şu. Hemen yine gerçek hayattan örnekler düşünelim. Bize karşımızdaki insan bir şey anlattığında biz onu mu dinliyoruz? Yani farkındalığımız, dikkatimiz onda mı? Yoksa söylediklerinin bizde yarattığı etkide mi? Karşımızdaki acı çekiyor. Karşımızdaki acı çektiği için biz aslında söylemek istemediği şeyler söylüyor. Şimdi bunu kabullenmiyoruz biz. Doğru. Ben de çok zorlanıyorum. Peki biz hiç yapmadık mı? Ben öyle demek istememiştim. Demedik mi? Hiç mi demedik? İlla ki diyoruz. Ya bunu yapıyoruz. Şimdi biz bunu yapıyorsak başkası da yapabilir. Ama biz bu kadar şeyi çalışıyorsak ve bizim aslında doğru konuşmak için geçmemiz gereken yollardan biri doğru dinlemekse, o zaman doğru dinlemeyi de çalışmalıyız. Ve doğru dinlemek, o doğru farkındalıkla şu. Senin söylediklerini sadece sen daha iyi hisset diye dinliyorum. Yani sana yardım etmek için dinliyorum ben. Senin söylediklerini yorum yapmak için değil. Sana doğrusunu anlatmak için değil. Bakın iletişimdeki en büyük sorun bu. Biz karşımızdaki dinlerken onun yanlışlarını not ediyoruz. Ve sonra onu düzeltmeye gayret ediyoruz. Halbuki karşımızdaki insan bizden bir şey öğrenmek istemiyor o an. O an kapalı, kapıları kapatmış zaten. İstemiyor hiçbir şey. Sadece konuşmak istiyor. Şimdi bu hayatınızın yani her aşamasında böyleyse o zaman o insanla ya da insanlarla bağınızı kırın. Yani o sizin kararınız. Sonuçta böyle yaşanmaz. Ama ben böyle olduğunu düşünmüyorum ama. Ancak ara sıra insanların yaşadığı şeyler belli bir yere getirebilir onu. Ve biz buna anlayış gösterebiliriz. Çünkü buradaki aslında olay şu. O acı diyeyim şimdilik o kelimeyi kullanayım. O acı bazen o kadar birikiyor ki insan içine taşmaya başlıyor. Bu sözcüklerle dışarı taşıyor. Davranışlarla taşıyor. Ve bu insana karşısına geçip de sen çok acı çekiyorsun. Bu acına beni de ortak ediyorsun dediğimizde onun acısı geçmiyor. Onun acısının geçmesi için onu atması lazım. Şimdi biz farkındalık sahibiysek ve doğru dinlemeyi biliyorsak şunu diyoruz, bir dakika diyoruz biz. Bu onun içindeki acının dışa taşması. Bana yönelik bir şey değil bu. Bana söylemiyor aslında bunları. O içini rahatlatıyor ve ben burada onu dinlersem ve yargılamazsam, yani dikkatimi kendi yargılarıma değil, onun söylediklerini ayırırsam, o zaman bu insana iyi gelecek. Ve bu insanın o içindekileri atmasına yardımcı olacaksınız. Ondan sonra belki bir uzlaşmaya gidebilir. Yani onda bu sakinleşme olmadan hani şey gibi iki insan fırtınada haberleşemez zaten. Fırtınanın dinmesini beklemesi gerekiyor ki oturup konuşsunlar. O bekleme eylemini yapmazsak daha da kötü bir yere gidiyor iletişim. Zaten kurulamayan iletişim daha da kötü bir yere gidiyor ve biraz önceki gibi acımız ya da öfkemiz farkındalığımızı aştığı zaman ya da gururumuz bu arada. O zaman belki bir yerden sonra geri bile dönülemeyecek şeyler söylüyoruz. Şu ana kadar ya biraz fazla mı önemli şeylerden acaba konuştuk? Böyle üst üste çok geyik olmadı. Doğru dinlemek çok önemli ve doğru dinlemenin amacı bizim karşımızda sevdiğimiz bir insan var gibi düşünüyorum diye düşünüyorum. Değer verdiğimiz bir insan var. Ve bu insan bize tabiri caizse çemkiriyorsa acı çekiyor demektir. Çemkirmeye çemkirmeyle karşılık vermek doğru konuşma değil. Bakın çemkirmek de doğru konuşma değil ama zaten dedim ya bazen farkındalığımızı aşıyor acı ya da öfke. Şimdi o ayrı bir zaman konuşulmalı. O an değil. O an bizim yapmamız gereken doğru dinlemek. Demek ki ben senin yanındayım. Ben dinliyorum seni. Ben senin daha iyi olmanı amaçlıyorum. Senin söylediklerini doğru ya da yanlış diye yorumlamıyorum. Seni düzeltmeye gayret etmiyorum. Bakın bizi suçluyor da olabilirler. Bizim aklımızda yanlış söylüyor da olabilirler. Bunu konuşmanın zamanı var ama o an değil. Bunu eğer ayırt edebilirsek iletişim becerilerimiz de gelişecek. Ben buna inanıyorum. Şimdi bununla ilgili şu da var. Yine konuşmaya dönelim. Çok kolay öfkelenmeye başladık. Yine hep söylüyorum. Hayat öyle bir durumda ki şu an. Kızamıyorum da yani. Şimdi bazen sabahları gidiyorum. Çok erken, neye göre kime göre çok erken ama benim olan rutinime göre erken kalkıyorum karanlıkta. Ve ben zorlanıyorum ama trafik inanılmaz kalabalık. benden daha da erken kalkmış. Orada belki binlerce, belki 10 binlerce insan var. Metrobüse bakıyorum, müthiş bir kalabalık. Yani insanın o saatte kalkıp bir yere yetişmeye gayret etmesi böyle kalabalık bir şehirde bile başlı başına bir problem. Bununla birlikte işe gidiliyor. Otobüste, metrobüste, takside, minibüste, her neyse, trafikte, yok kavgalar, o onu silah çekiyor, yok taciz olayları var. Bunları aşıyorsunuz. Ya da biri ter kokuyordur örneğin. Bunu aşıyorsunuz, işe gidiyorsunuz. İşler dört dörtlük gitmeyebiliyor. Belki iş güvenceniz... Yani tabii şikayet etmek istersek 100 binlerce şey bulabiliriz. Ama gerçekten hani kenara itilecek gibi değil. Çok fazla şey var. Dolayısıyla anlayabiliyorum, insan bazen artık yeter deyip patlayabiliyor. Ama yine farkındalık sahibi olursak şunu hatırlamak gerekiyor sürekli. Ben bu şekilde davranırsam bu yapıcı mı değil mi? Eğer yapıcı değilse yapmamalıyız. Bizim sakin konuşmamız gerekiyor. Evet, öfkelenmemizin arkasında, tırnak içinde söylüyorum, haklı nedenler var. Ama öfke ya ömrümüzden gidiyor. Öfke öyle bir şey. İnsanın ömründen çalan bir şey. Hiçbir şekilde, bakın stres demiyorum. Stres farklı bir olay. Stresin gerçekten fizyolojik olarak yararları da var. Şart stres. Yani bir yere kadar stres gerekiyor. Zaten hani Viktor Frankl'ın örneğini hep veriyorum ya. Oh deyip ense yapabileceğimiz bir hayat zaten yok. Ve bunu arzulamamalıyız. Hayat zorluklarıyla, stresleriyle gelmeli. Ama hani 7-24 değil. Bizim aşabileceğimiz hedefler olmalı. Ve bazı hedefleri aşabiliyoruz gerçekten. Mesela erken kalkmak bir aşılacak hedef değil belki ama ter kokan birine dayanabilirsiniz. Ya da yolda biri size küfretti. Yani inmeyebilirsiniz. Bu konuyla ilgili de çok basit bir şey söylemek istiyorum. Gururunuz hayatınızdan daha mı önemli? Bekar arkadaşlar biraz daha farklı hissedebilir ama çoluk çocuk sahibi insanların çok daha farklı hissettiğine eminim. Yolda biri size küfretti diye iniyorsunuz arabadan kavga etmeye. Bu arada boksör bile olabilirsiniz yani. Hani fiziksel olarak çok üst düzey olabilirsiniz ama bir silaha karşı koyamazsınız. Ve sadece biri size küfretti diye, yani Allah korusun, öldüğünüzü düşünelim. Arkada çoluğunuz, çocuğunuz, eşiniz var. Gerçekten değiyor mu? Bunu da düşünelim. Konuyla alakası ama aklıma geldi. Bugün de bununla ilgili bir sohbet etmiştik. Bunu da düşünmenizi istiyorum aynı zamanda. Sakinlik için bu önemli. Çünkü öfkeyle yaptığınız şey değecek mi gerçekten? Bu gurur değil çünkü. Yani ama bana küfretti, bana kimse küfredemez. Sen bana nasıl küfredersin? Tamam kardeşim, ettim ben küfür. Elimde de silah vardı. Çektim, vurdum. Ne oldu? Sen hadi öldün, gittin, bitti. Hatırlamayacaksın bile. Ama arkada bak, çoluk çocuk, eşin var. Belki anan baban var, bakman gereken. Böyle düşünmek de ara sıra önemli. Konuyu alakası ama kenara sıkıştırmak istedim. Şunu aslında şuradaydım. Sakin olmayı hatırlamak zorundayız. Konuşurken de sakin konuşmalıyız ve bunun müthiş etkisi var. Şimdi Netflix'te bir tane film var. Aslında belgesel. Aynısını filmini de çekmişler. Tom Hanks oynuyor. Oynadığı karakterin gerçek hayattan bu arada. Fred Rogers diye biri. Amerika'da çok ünlü bir insan. Gördüğüm kadarıyla inanılmaz müthiş bir insan bu arada. Galiba filmin adı Mr. Rogers Neighborhood olması lazım. Ama Tom Hanks diye yazarsanız eğer, Rogers, Tom Hanks falan demişler, filmi bulursunuz. Kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Buradaki benzerlik şu. İzledikten sonra eminim ki bu adam gerçekte nasılmış diye bir YouTube'a yazacaksınız. Bundan %100 eminim. O zaman tam olarak biraz bu söylemek istediğim şeyi aslında anlayacaksınız. Çünkü o kadar sakin konuşuyor ki adam. Ya içinizde başka bir yere dokunuyor aslında. Çünkü bu konuşmak sözlere ek olarak nasıl konuştuğumuz, ses tonumuz, uslubumuz, bunların hepsi inanılmaz önemli. Çünkü amacımız sadece bizim aklımızdakileri anlatmak olmamalı. Bakın mesela şunu bazen yapıyoruz, diyoruz ki ben doğru konuştum, bana ne, karşımdaki ne hissediyorsa hissetsin diyoruz mesela. Bizim içimiz rahat. Bunun nedeni şu: bizim amacımız sadece doğruyu söylemek olursa, yani bizim amacımız karşımızdakinin nasıl hissedeceğini umursamamaksa, o zaman aynen öyle yani, ben doğruyu söyledim, bana ne deriz. Ama bu yapıcı mı? Bu dünyayı daha iyi bir yer haline getiriyor mu? Şimdi şunu diyebilirsiniz: bana ne dünyada? Ya o zaman zaten podcast'i yani dinlemeye de çok gerek yok. Ama en azından bunu dinleyenler ve ben şuna inanıyorum, diyorum ki ben bu dünya, ya da ne dersek artık, bir tık daha iyi olabilsin diye elimden gelen bir şey varsa ben bunu niye yapmayayım ki? Çünkü bana da yararı var. Burada bencilce bir tavır da var, daha önce konuşmuştum. İyi bencil, kötü bencil diye. Kötü bir şey yapmıyoruz ki biz. Bir insanın yüzünü güldürebiliyorsanız, bu komedi bile olabilir yani, kimseyi ilgilendirmiyor. Bu bence en azından iyi bir şey ve Bir insanı mutlu etmek güzel, bir insanı gelişime açmak güzel. Geliştirmek doğru kelime değil. Kimse kimseyi geliştiremez dediğim gibi. İnsan gelişmeyi seçer. Ama buna aracı olmak neden güzel olmasın? Dolayısıyla dünyayı daha iyi bir yer yapmak için davranmalıyız hepimiz. O yüzden diyorum aslında söylediğimiz şey dünyayı daha iyi bir yer yapıyor mu? Yapmıyor olabilir. Belki etkisi çok çok küçüktür. Ama yani herkes şey gibi oldu. Herkes komşusuna yapsa bunu yani. Bir yerden sonra sayılar artacak. Dolayısıyla ben hani ortak bir görüş olarak podcast dinleyen herkesin hayattan böyle bir şey beklediğine ben inanıyorum ve inanmak istiyorum. Yani bu konuda umutluyum. O yüzden bizim yapmamız gereken yine aynı yere geleyim konuyu dallandırmadan. Sakince konuşmak, yapıcı konuşmak çünkü dünyayı ancak böyle daha iyi bir yer haline getirebiliriz. Hem bizim için hem de ileride çoluğumuz çocuğumuz için. Belki robotlar için bilmiyorum. Son olarak da küçük bir örnek vereyim. Bu daha önce Gata diye bir şeyden bahsetmiştim. Bu Budistlerin ya da bu yani yine Vietnam'daki Zen Budistlerinin kendilerine hatırlatıcı olarak kullandığı şiirler ya da böyle beyit mi denir? Onlardan var. Çok biz onu yapmak zorunda değiliz ama benzer bir şey. Çünkü bunun amacı anımsatmak. Artık evlerde telefon kalmadı biliyorum ama belki telefonla konuşma yaptığınız bir yer vardır. Oraya örneğin telefon açmadan önce küçük bir yazı koyup sözlerin ne kadar önemli olduğunu, sözlerin aslında bir insana müthiş derecede üzebileceğini, kendinize hatırlatan bir şey yani kendimize yine hatırlatabilen bir şey koyabilirsek belki 100 konuşmanın birinde birine kızacakken onu görüp kızmama olasılığımız olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ben gerçekten hani hayatın amacını nasıl paylaşmak olarak görüyorsam hatırlamanın da bu amacı gerçekleştirmedeki en önemli şey olduğunu düşünüyorum. Hatırlamanın. İyi ve güzel olanı hatırlamanın. Doğru ve yapıcı olanı hatırlamanın. Bu çok önemli bence. Bugünlük bu kadar. Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Buraya kadar tam bitiren oluyorum emin değilim ama. Karşımızdaki insanla şimdi Budist açıdan yürüyeceğim. Hatta 3 tane örnek vereyim. İslam'da biliyorsunuz, ya eminim duymuşsunuzdur en azından. Tanrı'nın insana ruhunu üflediği söylenir. Dolayısıyla bizim içimizde Tanrı'nın parçası var İslam'a göre. Budizm'e göre hepimizin içinde bir Buda var. Aydınlanmaya hazır bir üst benlik diyeyim. Doğru kelime kullanmadım ama. Şeyde de Stoacılık'ta da Logos'tan bir parça var. Dolayısıyla karşımızdaki insan kim olursa olsun onun içinde de Tanrı'nın bir parçası var. Dolayısıyla siz söylediğiniz kelimeler bazen işe yaramıyor gibi düşünebilirsiniz. Hani bir taş var ve oradan sekiyor gibi düşünebilirsiniz ama siz o içerideki Tanrı parçasıyla, Logos parçasıyla ya da Buda'yla konuşmaya gayret ederseniz o oraya gider. Yani. Bunu da Budist, bu hep okuduğum, ismini söyleyeyim o Thich Nhat Hanh'ın bir onun söylediklerinden çıkardım ama aslında şöyle selamlaşırken işte ellerini birleştirip eğiliyor ve içinden bir söz mırıldanıyor. Tam söz nasıldı bu? Bir saniye. Tabii o şairane bir şey konuşuyor İngilizce ama Türkçe'ye şöyle yarım yamalak bir hani tavuk çevirisi diyeyim. Öyle çevireceğim. İçinden aslında karşısındaki insanın içindeki Buda'ya bir çiçek armağan ediyor. Karşısındaki insan kim olursa olsun onun da içinde bir Buda olduğuna, potansiyel yani olduğuna inandığı için o insana selam veriyor. Yani dolayısıyla bazen insanları hor görüyoruz ya biz, genelliyorum elbette. Bu da adam mı falan diyoruz. O adam mı dediğimizin içinde de Tanrı'nın parçası var ve bu özellikle Stoacılığa göre kimse kimsenin üstün değil zaten. Bütün insanlar insan insan içindir. Hepsi kardeştir. Kesinlikle üstünlük yok. Çünkü aynı özden meydana geldik. Budizm'e göre de aynı. Aslında İslam'a göre de aynı. Dolayısıyla onu da hatırlamak doğru konuşma konusunda bize yardımcı olabilir. Çünkü hani karşınızda inandığınız bir tanrı olsa öyle ileri geri konuşabilir misiniz? Konuşamazsınız. Ama karşınızdaki insanın içinde de ondan bir parça var. Ama ona konuşuyoruz genelde. Yani bu podcast'te amacım biraz doğru konuşma ve doğru iletişimin önemi idi. Doğru dinlemek de bunun parçasıydı. Bunlar için de hani bir şeyler anlatmak istedim. Bence en önemli konulardan biri bu aslında. En önemli podcastlerden biri de olabilir. Çünkü dediğim gibi hayatın amacı en azından yine bana göre bunu yani paylaşmaksa bunu doğru yapmak bizi mutlu eden şey olacak aslında. Bugün bu kadar. Görüşmek üzere.